Ayrım 2. Kolay, kısa, keyifli bilim. Çiğdem Can. Sayfa 26. Harezmi. 780 tarihinde Türkistan'ın Harzem şehrinde dünyaya gelen Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi, yaşadığı tarihlerden yüzlerce yıl sonra var olacak olan bilgisayar bilimi ve dijital teknolojinin temelini atmış ve rakamla sıfır, yazı ile sıfır rakamını bulmuştur. Temel eğitimini Horasan bölgesindeki Harzem'de alan Harezmi, ilmi konulardaki çalışma idealliği için Bağdat'a gelir. Tabi o zamanlar bugünkü gibi barış getirmek için insan katledilmediğinden Bağdat ileri derecede bilim atmosferinde yaşayan bir şehirdi. Bilginleri himayesiyle meşhur olan Abbasi halifesi Memun, Harezmi'deki yüksek ilim kabiliyetini fark edince kendisini eski Mısır, Mezopotamya, Grek ve eski Hint medeniyetlerine ait eserlerle zenginleşmiş Bağdat Saray Kütüphanesi'nin idareciliğine getirdi. Daha sonra kütüphanedeki yabancı eserlerin tercümesini yapmak amacıyla kurulan ve bir tercüme akademisi olan Beytül Hikme'de görevlendirdi. Harezmi böylece ilmi çalışmaları için gereken tüm olanaklara ulaşmış oldu. Burada matematik ve astronomi ile ilgili araştırmalar yapmaya başlayan Harezmi, daha sonra Latince'ye çevrilen ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerini anlattığı El Kitabul Muhtaser Fil Hesabil Cebri Vel Mukabele, Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özel Kitap adlı eserini yazdı. Bu eserin en başında şöyle yazar: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah'a hamd ve senalar olsun. Doğu ve Batı'nın ilk müstakil cebir kitabı olma özelliğini taşıyan bu eseri yazan Harezmi'nin matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur. Hindistan'da sayıları ifade etmek için kullanılan harfler ya da heceler yerine basamaklı sayı sisteminin, onluk sistem, kullanıldığını saptamış ve bunun hakkında yazdığı Algoritmi de Numero Undorum adıyla Latince'ye çevrilen kitabında sembollerden oluşan bu sistem ve bulduğu sıfır rakamını "Buyurun yürütün" diye 12. yüzyılda Batı dünyasına sunmuştur. Cebirin babası ünvanı Binary Sayı Sistemi ve yine onun bulduğu sıfır rakamıyla matematik tarihine geçen Harezmi, astronomi ve coğrafyaya dair de pek çok eser verdi. Yeryüzünün çapına ait hesaplarını Kitab-ı Suratil Arz kitabında topladı. Bu eserinde Nil Nehri'nin kaynağını da açıklayan Harezmi, Batlamyus'un astronomik cetvellerini de düzeltti. Güneş ve ay tutulmasıyla ilgili incelemelerini topladığı Zicül Harezmi adlı eserinde astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini de verdi. Harezmi 850 tarihinde Bağdat'ta öldü. 8'den 8 çıkarınca geriye bir şey kalmaz. Boş kalmaması için bir dairecik koy. Harezmi. El-Kindi. 801 tarihinde Küfe'de doğan bu bilim adamının ünvanlarını derin bir nefes çekerek saymaya başlıyoruz. Filozof, matematikçi, fizikçi, astronom, hekim, coğrafyacı, hatta ve hatta bir müzik adamı. Zamanımızda bir tanesi bile zor olunurken o zamanlar nasıl bir eğitim sistemi ve ilim aşkı varsa artık o hepsinde de uzman olmuş biriydi. Ama onu dünyaya tanıtan en önemli teorisi nedir biliyor musun? Aa demeye hazır ol. İzafiyet teorisi ya. Babası Harun Reşit'in bir memuruydu. Dedesi Eşas, Güney Arabistan'ın en büyük kabilelerinden biri olan Kinde'nin hükümdarıydı. Ama o hükümdar torunuyum diye hiçbir zaman kasılmadı. Yan gelip yatmak yerine sürekli ilmi çalışmalarda bulundu. Birkaçı Latince'ye çevrilmiş tam 260 eseri bulunan bir El-Kindi, izafiyet teorisini ilk kez ortaya atan kişidir. Mekan ve hareketin izafi olduğunu, zamanın cisim ve hareketten ayrı olarak düşünülemeyeceğini söylemiştir. Yavaş dediğimiz şey, uzun zaman içinde belli bir mesafenin kat edilmesidir. Hızlılık ise kısa zaman içinde yine aynı mesafenin kat edilmesidir diyerek hızlılık ve yavaşlığı hareketin özel halleri olarak ortaya koymuştur. Yaşadığı devirde müziğin bilimsel yönlerine dair çok az şeyin bilinmesine rağmen o, armoni üretmek için bir araya getirilen notaların her birinin belli bir perdeye sahip olduğunu söylemiş ve perdelerin belirlenmesi üzerine bir terkim usulü geliştirmiştir. İlgilendiği her ilimle ilgili özgün eserler veren, tamamına katkıda bulunan ve Orta Çağ Avrupa'sında Alcindus adıyla tanınan bu ilk İslam filozofu 866 tarihinde Küfe'de vefat etmiştir. Gerçeğin kendisinden daha yüksek bir değer yoktur. El-Kindi. Razi. 854 tarihinde İran'ın Rey şehrinde doğan ve tam adı Ebu Bekir Muhammed İbn Zekeriya el-Razi olan bu tıp bilgini ilk göz ameliyatını yapmış ve sülfürik asit bulmuştur. Tıp, kimya, simya ve eczacılık gibi birçok alanda buluşlar veren Razi, bir göz hastalığı olan kataraktı ilk kez ameliyatta tedavi eden kişidir. Kızamık hastalığını su çiçeğinden ilmi esaslarla ayırmış, modern kimya ile kimya mühendisliğin arasındaki geçişi kurmuş, alerjik astımı keşfetmiş, saf alkolü ve tıpta kullanım şeklini bulmuştur. Bu büyük tıp dahisi bilimin çeşitli alanlarında 184 tane kitap ve çeşitli makaleler yazmıştır. Zamanının en iyi doktoru olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bir öğretmen olarak çok sayıda doktor yetiştirmiş, zengin olsun, yoksun olsun bütün hastalara hasta muamelesi yapmış, bana mı sordunuz da hasta oldunuz kardeşim dememiş ya da fiş almazsan şu kadar olur gibi bir pazarlık içine girmemiş, ameliyat ettiği hastaların içinde gazlı bez, makas, pamuk filan unutmamış, bademciklerinden ameliyat olacak olanların böbreklerini almamıştır. Batılılarca tercüme edilen birçok eserinden öğrenildiğine göre katarakt olmuş göz merceğinin ameliyatla çıkartılması yine ilk kez bu tıp alimine nasip olmuştur. Yine aynı kaynaklarda ilk kez göz bebeğinin daralıp genişlemesi mekanizmasından bahsedilmiş ve bu mekanizmanın ışığın yoğunluğuna bağlı olarak hareket eden ufak kasların varlığına bağlı olduğunu açıklamıştır. Razi, alerji ve immünolojide de bilime ilk yön gösterenlerden biri olmuştur. Koklama Duyusu isimli kitabında rinit, saman lezzesi oluşumunu izah etmiş, alerjik astımı anlatmıştır. Aynı zamanda vücuttaki ateş yükselmesi halinin vücudun hastalıkla savaşma şekli ve doğal bir savunma mekanizması olduğunu ilk fark eden kişidir. Ayrıca ilk diş dolgusunu da Razi bulmuştur. Doğduğu 27 Ağustos günü İran'da tıp bayramı olarak kutlanan Razi 923 tarihinde Bağdat'ta ölmüştür. Bunu da bileyim. İmmünoloji, tıbbın bağışıklık sistemleriyle ilgilenen alt dalı. Türkçe'ye Fransızca immünoloji kelimesinden türeyerek gelmiştir. Türkçe'de de bağışıklık bilimi olarak adlandırılır. Battani 859 tarihinde Haran'da dünyaya gelen bu ünlü astronom ve matematikçi kimdir biliyor musunuz? Hani şu meşhur tanjant ile kotanjant, sinüs ile kosinüs var ya, işte onları ilk kez dile getiren ve kullanan kişidir. Ayrıca trigonometrinin de öz babasıdır. Fırat Nehri'nin kıyılarında bulunan Rakka'da yaşadı ve 877 tarihinden itibaren astronomi çalışmaları yaptı. Matematikte de birinci sınıf bir usta olan Battani, trigonometriyi bugünkü haline getirip formülleştiren ve bunu batıya öğreten kişidir. Matematikteki sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant ifadelerini ilk kullanan alimdir. İslam tarihi araştırmacılarından Profesör Philip Hitti, Battani hakkında şüphesiz ki matematik bilginleri tanjant hakkında Battani'den ancak 5 asır sonra bilgi sahibi olabildiler der. Astronomideki hizmetleri de azımsanacak gibi değildir. Avrupalılar Kopernik devrine kadar Battani'nin hazırladığı Sabi cetvelleri adıyla bilinen yıldız kataloglarını kullandılar. Bu cetvelle yıldızların hareketlerini Batlamyus'tan daha doğru olarak tespit eden Battani, ay ve bazı gezegenlerin yörüngelerinin hesaplanmasında bir kısım düzeltmeler yaptı ve yine Batlamyus'un birçok yanlışını düzeltti. Güneş tutulmasının halka şeklinde olabileceğini ispat etti. Dünyanın güneş etrafında dönüşünü iki ayrı metotla ölçtü. Güneş yılını günümüz hesaplamalarına çok yakın olarak sadece 24 saniye fazlalıkla hesaplamayı dahi başardı. Dünyanın en meşhur 20 astronomu arasına giren ve trigonometriyi bulan bu alim 929 tarihinde Samarra şehri yakınlarındaki Kasrazis'te dünyasını değiştirdi. Fenli ilimlerle ilahi bilgilere daha iyi nüfuz edilir. Battani. Farabi 870 tarihinde Türkistan'ın Farab şehrinde dünyaya gelen bu bilgin ses olayını ilk bulan kişi olarak bilim dünyasında ses getirdi. Ayrıca ud ve kanun enstrümanlarının da Farabi tarafından bulunduğu söylenmektedir. Tam adı Muhammed bin Tahran bin Uzlu olan ve batılı kaynaklarda Al-Farabius olarak anılan Farabi, ilk öğrenimini doğduğu şehir Farab'da, medrese öğrenimini Rey ve Bağdat'ta gördükten sonra Harran Üniversitesi'nde felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylan ile birlikte Aristoteles'in eserlerini okuyarak gezimciler ekolünün ilkelerini öğrendi. Türk kimliğini ve Türk törelerini ömrünün sonuna kadar terk etmeyen Farabi, ilimlerini fizik, matematik ve metafizik ilimler diye üçe ayırdı. ve onun bu metodu Avrupalı bilginler tarafından da kabul edildi. Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını yapan Farabi, yaptığı deneylerle titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını buldu. Bu buluşuyla musiki aletlerinin yapımında kullanılan kaideleri de buldu. Aynı zamanda filozof olan Farabi, felsefeye mantık yolundan girerek metafizik üzerinde durdu. Tenha yerlerde, su kıyılarında, ağaç altında yazdığı eserlerdeki boşlukların deftere yazmayıp da küçük kağıtlara not ettiğinden kaynaklandığı söylenmektedir. Musikiyle de çok yakından ilgilenen Farabi, vakitlere göre okunacak ezanın makamlarını da belirlemiştir. Tıp ilmiyle uğraşmış ama tedavi yöntemleriyle uğraşmamıştır. Farabi 950 senesinde Şam'da ölmüştür. İnsan bütün hayvanlardan farklı özellikleriyle ayrılır. Çünkü onda gücü ortaya çıkaran, maddi organlarıyla hareket eden bir ruh ve bunun dışında maddi organları olmadan hareket eden bir güç vardır. Bu güç akıldır. Farabi. Beyruni. Dünyanın yuvarlak olduğunun, kendi ekseni ve güneş etrafında döndüğünün bulunmasından tam 500 sene önce tüm bunları o zamanın imkanlarıyla ilk defa bulan kişidir. Ama hiçbir zaman ben buldum, ben buldum, birim işte birim dememiş, anlaşılmayı tarihe bırakmıştır. 973 tarihinde Harizm'in merkezi Kast'ta doğan ve esas adı Ebu Rayhan bin Muhammed olan Beyruni küçük yaşta babasız kaldı. Annesi onu odun satarak gayet zor şartlarda büyüttü. Öğrenim çağına geldiğinde Harizm şahların himayesine alındı ve saray terbiyesiyle yetiştirildi. 17 yaşında eserler vermeye başlanan Beyruni için Gazneli Mahmud, Beyruni sarayımızın en değerli hazinesidir derdi. Kanunu Mesudi adlı eseri için Sultan Mesud tarafından kendisine verilen fil yüklü atını kabul etmeyen Beyruni'nin asıl isteğinin ilim olduğu buradan da bellidir. Arapça, İbranice, Rumca, Süryanice, Yunanca, Çince, Farsça ve adlarını sayarken yorulduğumuz daha birçokça lisan biliyordu. Matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi 30 kadar ilim dalında çalışmalar yaptı, eserler verdi. Onun tabiat ilimleriyle yakından ilgilenmesi, kainatın yapı ve düzeninden Allah'a ulaşmak gayesine yönelikti. Kaynak olarak Kur'an ayetlerine başvurur, onların çeşitli ilimler açısından yorumlanmasını amaçlardı. İlmi kaynaklara dayanma, deney ve tecrübeyle ispat etme şartını ilk o öne sürdü. Tahkik ve Kanuni Mesudi adlı eserleriyle trigonometri konusunda bugünkü ilmi seviyeye ta o günden ulaştı. Bu eser astronomi alanında zengin ve ciddi bir araştırma abidesi olarak tarihe mal olmuştur. Ayın, güneşin, dünyanın hareketleri ve güneş tutulması anında yaşanan hadiseler üzerine yaptığı çalışmalardan günümüzün çağdaş tespitlerine uygun sonuçlar elde etti. Bu çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini 8 asır önce attı. Dünyanın çapını da ölçmeyi başaran Beyruni'nin bu ölçümleri günümüz matematik ölçülerine birebir uymaktadır. Avrupa'da Beyruni kuralı olarak bilinen bu ölçümleri Newton ve Francis Pissart'tan tam 700 yıl önce Pakistan'da yapmıştır. Optik ilminde de ileri giden Beyruni, ışınların görünen cisimden aksettiğini ve göze doğru geldiğini belirtmiş, ışığın da bir hızının bulunduğunu ve bu hızın sesin hızından daha fazla olduğunu ifade etmiştir. Beyruni hastalıkların tedavisi konusunda da esaslı bir uzmandı. Hangi ot hangi derde şifa olur bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizerek ilaçların yan etkilerinden bahseden ilk kişi o olmuştur. Daha o çağlarda Ümit Burnu'nun varlığından söz edip Kuzey Asya ve Kuzey Avrupa'dan geniş bilgiler vererek herkesin ağzını bir karış açık bıraktırmıştır. Amerika kıtasını keşfeden Christoph Kolomb'dan 5 asır önce Amerika kıtasından ve Japonya'nın varlığından söz ederek harbiden bravo dedirtmiştir. Dünyanın yuvarlak ve dönmekte olduğunu, yer çekiminin varlığını yine Newton'dan asırlarca önce bulmuş ve henüz zamanımızda sözü edilebilen karaların kuzeye doğru kayma durumunu 9,5 asır önce söylemiştir. Botanikle de ilgilenen Beyruni, geometriyi botaniğe uygulayıp bitki ve hayvanların üremesi konularında çok önemli çalışmalar yapmıştır. Ayrıca dinler tarihi konusuna da eğilen bu alim, çağından 9 asır sonra ancak ayrı bir ilim haline gelen mukayeseli dinler tarihinin de kurucusu olmuştur. Meseleleri doğrudan Allah'a dayandıran Beyruni, felsefeyle de ilgilenmiş, eşyaya ve cisimlere takılıp kalmadan direkt olarak onlardaki hikmetin sahibini işaret etmiştir. ilimle dini birleştirip fenli ilimlerle ilahi bilgilere daha iyi nüfuz edebileceğini söyleyerek ve de bunu ispat ederek dindar olmanın insanı ilimden edeceğine inananlara da böylece mesajını vermiştir. İlim öğrenmekten kasıt hakkı ve hakikati bulmaktır diyerek kendinden sonra gelecek bilim adamlarına da esaslı bir nasihat etmiştir. Kendisine Biruni de dendiğimiz bu dahi insan son eserlerini yazdığında 80 yaşını geçmişti. Bundan yaklaşık 1000 yıl önce doğan ve yaşadığı asra Beyrani asrı adı verilen bu dev zeka yalnız İslam aleminde değil tüm dünyada çağının en büyük bilgini seçilmiş ve 1051 tarihinde Gazne'de hayata gözlerini yummuştur. Taassup, kıskançlık, nefsin peşinde gitme, makam ve mevki sevdası ilim adamına yakışmaz. Bu nedenle de herkes ilim adamı olamaz. Öte yandan ilim yolu çetin olsa da ulaşılmaz değildir. Allah, cahilliği mazur görmeyen mutlak güç sahibidir. Beyruni. İbni Cessar. Bir hastalık düşün. Deride kocaman kocaman iltihap dolu simsiyah uğurlar meydana getiriyor ve kangrenlere neden olup insanın iliğini, kemiğini canlı canlı kemirmeye başlıyor ve insanı yaşarken çürütüyor. İşte tüyleri diken diken edici cüzzam denilen bu hastalığın teşhisini yapan ve tedavi yöntemini bulan hekimdir İbni Cessar. Cüzzamın kol gezdiği yıllarda Fransa cüzzam hastalarına karşı pek bir şefkatliydi. Bu melun hastalığa yakalananlar kiliseye üye edilmez, üyeliği olanlar ise kilisenin arka kapısından derhal şutlanırdı. Onlara göre bu hastalığa yakalananlar Tanrı'nın lanetine uğramış kişilerdi. Cüzzamlılara uygulanan özel bir imha töreni bile vardı. Papazlar önce dalga geçer gibi cüzzamlı hastaya son arzusunu sorarlar, son olarak ne istiyorsun filan derlerdi. Cüzzamlı kişi de pilav üstü döner dediğinde istediğinden kalmamış, hakkın doldu dercesine kendisini alıp bir çukura koyarlardı. Başpapaz çukurdan kendisine melul melul bakan çaresiz cüzzamlının üzerine 3 kürek toprak atar, sonra o vaziyette karga tulumba oradan çıkarılıp ücra bir köşeye ya da ıssız bir adaya atılarak orada tek başına ölümü beklemesi sağlanırdı. Bunların yaşandığı çağda İslam coğrafyasında durum Avrupa'dakinden farklıydı. Tunuslu Müslüman bir hekim olan İbni Cessar, cüzzamlı hastaları diğer hastalardan ayırıyor, onlara apayrı bir tedavi şekli uyguluyor, özel hastanelerde tedavi ediyordu. Bu şekilde hastalığın diğer insanlara bulaşmasını önlemiş oluyordu. Cessar kendisini cüzzam hastalığının tedavisine adamış, başkalarının lanetli pis dediği insanlara hizmet etmiştir. İbni Cessar'ın önemli özelliklerinden birisi de ceylan derisi üzerine yazdığı ve ağırlığı 12.500 kiloyu bulan yazılarıdır. Kütüphanesindeki kitapların ağırlığı ise 10 tondu. Çeşitli ilimlere ait bunca kitap İbni Cessar için okuma aşkı bu olsa gerek dedirtiyor. Onca kitaptan ve seyahatlerinden edindiği bilgileri cüzzamın sebep ve tedavileriyle ilgili olan Fakirler İçin Seyahat Kitabı adı altında toplamış tıp tarihinde bir çığır açmıştır. Bu kıymetli kitapta ayrıca yolculuk esnasında sık sık karşılaşılan hastalıkların sebeplerini, teşhis ve pratikte uygulanabilecek tedavi yöntemlerini açık bir dille anlatmıştır. Tıbbi uygulamaları ve verdiği eserlerle kısa sürede aranan hekimler arasına giren Cessar'ın kitapları çok geçmeden Latince, Yunanca ve İbranice'ye çevrildi. Fakat mütercimlik yapan Konstantin isimli bir kitap korsanı bu eserleri bir güzel yürütüp Viaktitum adıyla kendine mal etti. Daha sonra kendisine gıcı olan Demetrius isimli Sicilyalı mütercim tarafından bu hırsızlık ortaya çıkarıldı. Kitabın korsan baskısını yaparken enselenen Konstantin'in zaptiyeler tarafından götürülürken eğitim şart diye bağırdığı kafadan atılmaktadır. Gittiği ülkelerde karşılaştığı tüm hastalıklara teşhis koyup tedavilerini bulan İbni Cessar 1009 tarihinde vefat etmiştir. Biraz daha güleyim. Bakış açısına göre değişir. Bir matematikçi, bir fizikçi ve bir biyolog bir kafede oturmuş karşıdaki eve bakarlarken eve iki kişinin girdiğini görürler. Bir müddet sonra evden üç kişi çıktığını gördüklerinde olayı şu şekilde yorumlarlar. Fizikçi, bir gözlem hatası yaptım. Biyolog, içeride ürediler. Matematikçi, eve bir kişi daha girerse içeride hiç kimse kalmayacak. İkinci ayrımın sonu, sayfa 43.